Ayrım 43.
Sayfa 352. Asıl zorluk dönmelerin büyük korsan gemisi haricinde gemi satın almalarına, gemi sahibi olmalarına Magriplilerin izin vermemesiydi. Çünkü gemiyi alanın, özellikle İspanyolların, Hristiyan ülkelerine gitmeye niyetli olmalarından korkuyorlardı. Kendisi bu zorluğun üstesinden şu şekilde gelecekti. Geminin satın alınması ve ticaretten elde edilecek kârda bir tagarinle ortak olacak, bu bahaneyle tekneye sahip olduktan sonra geri kalan her şeyi halledecekti. Dipnot, tagarin, Aragonlu Müslüman. Arkadaşlarımla ben Magripli kızın da demiş olduğu gibi, geminin Mallorca'dan alınmasını daha uygun bulduğumuz halde, bu öneriye karşı çıkmaya cesaret edemedik. Onun dediğini yapmazsak hepimizin uğruna hayatımızı feda etmeye hazır olduğumuz Süreyya'nın planını ortaya çıkarır, hepimizin hayatı tehlikeye düşer diye korkuyorduk. Böylece kendimizi Tanrı'nın ve dönmenin ellerine teslim etmeye karar verdik. Hiç vakit geçirmeden Süreyya'ya cevap yazarak bütün tavsiyelerine uyacağımızı, çünkü her şeyi Lala Meryem söylemişçesine iyi düşündüğünü, bu işi ertelemenin veya derhal gerçekleştirmenin tamamen kendisine bağlı olduğunu söyledik. Kendisiyle evleneceğime tekrar söz verdim. Sonra bina tekrar boşaldığı bir gün, değnekle mendili birkaç kere uzatarak bize 2000 İspanyol altını ile bir mektup verdi. Mektupta ertesi cuma günü babasının yazlığa gideceğini, gitmeden önce bize yine para vereceğini, verdiği para yetmezse haber vermemizi, istediğimiz kadarını temin edebileceğini söylüyordu. Babasının o kadar çok parası vardı ki eksikliğini duymazdı. Üstelik her şeyin anahtarı kendisindeydi. Dönmeye hemen gemiyi satın alması için 500 altın verdik. Ben 800 altınla kendi fidyemi ödedim. Parayı o sırada Cezayir'de bulunan Valensiyalı bir tüccara verdim. O da fidyeyi beylerbeyine ödemek üzere bana kefil oldu. Valensiya'dan ilk gemi geldiğinde fidyemi ödeyeceğine söz verdi. Parayı hemen verseydi beylerbeyi fidyemin uzun zamandır Cezayir'e ulaşmış olduğunu düşünür, tüccarın kendi çıkarı için ses çıkarmadığından şüphelenirdi. Zaten sahibim o kadar şüpheciydi ki paranın hemen verilmesine kesinlikle cesaret edemedim. Güzel Süreyya, yazlığa gideceği cumadan önceki perşembe günü bize 1000 altın daha vererek gidişinden haberdar etti. Benim fidyem ödendiğinde hemen babasının yazlığını bulmamı, mutlaka bir fırsat yaratıp oraya giderek kendisini görmemi rica etti. Kendisine kısa bir cevap yazıp dediklerini yapacağımı, esir kadının öğrettiği şekilde Lala Meryem'e bize yardımcı olması için dua etmesini söyledim. Bunun üzerine binadan çıkışımızı kolaylaştırmak için üç arkadaşımızın fidyelerinin ödenmesi işini ele aldık. Ayrıca para olduğu halde benim fidyemin ödenip kendilerininkinin ödenmediğini görünce telaşlanırlar, şeytan onları Süreyya aleyhinde bir şey yapmaya ikna eder diye korktuk. Gerçi arkadaşlarım böyle bir korkuya kapılmama yer verecek insanlar değillerdi. Ama yine de işi tehlikeye atmak istemedim ve kendi fidyemi ödediğim şekilde onlarınkini de ödedim. Korkmadan rahatlıkla kefil olabilmesi için bütün parayı tüccara teslim ettim. Planımızı ve sırrımızı tehlikeli olur düşüncesiyle tüccara hiç açmadık. 41. Bölüm. Esirin hikayesi hala devam eder. Aradan 15 gün geçmemişti ki bizim dönme 30 kişiden fazlasını alabilecek büyüklükte gayet iyi bir gemi satın aldı. İşi emniyete almak ve daha gerçek gösterebilmek için Cezayir'den Oran yönünde 30 fersah uzaklıkta Şerşel adında kuru incir ticaretinin gelişmiş olduğu bir yere gitti. Bu yolculuğu sözünü ettiğim Tagarin'le birlikte 2-3 kere yaptı. Berberistan'da Aragonlu Magriplilere Tagarin, Granadalı Magriplilere de Mudéjar adı verilir. Fas krallığında da Mudéjarlara Elçe denir ve bunlar kralın savaşta en çok yararlandığı kimselerdir. Hikayemize devam edelim. Dönme bu yolculuğu her yaptığında Süreyya'nın bizi beklediği evden en fazla 2 ok atımı mesafedeki küçük bir koyda demir atıyormuş. Orada kasıtlı olarak kürek çeken genç Magriplilerle birlikte namaz kılıyor ve daha sonra yapacaklarının provasını yapıyormuş. Süreyyaların evine gidip meyve istiyor, babası da kim olduğunu bilmeden veriyormuş. Bana daha sonra anlattığına göre Süreyya ile konuşup benim emrimle kendisini Hristiyan ülkesine götürecek kişi olduğunu, merak etmemesini söylemek istediği halde buna hiç imkan bulamamış. Çünkü Magripli kadınlar kocalarının veya babalarının emri olmadan hiçbir Magripli veya Türk erkeğine görünmezler. Esir Hristiyan erkekleriyle ise konuşup görüşürler, hatta yersiz denecek derecede. Dönme onunla konuşmuş olsa, ben meselenin dönmelerin diline düşmesinin Süreyya'yı telaşlandırabileceğini düşünüp üzülürdüm. Ama öyle olmasını istemeyen Tanrı, bizim dönmenin iyi niyetli arzusunu gerçekleştirmesine fırsat tanımadı. Dönme de Şerşel'e emniyet içinde gidip geldiğini, istediği zaman, istediği şekilde, istediği yerde demir atabileceğini, Tagarin ortağının her şeyi onun arzusuna bıraktığını, benim fidyemin verildiğini ve bir tek kürek çekecek birkaç Hristiyanın eksik olduğunu görüp, bana fidyesi ödenenler dışında yanıma kimleri almak istediğime karar vermemi söyledi. Yola çıkış tarihi olarak kararlaştırdığı ertesi cuma gününe herkese ayarlamamı tembih etti. Ben de bunun üzerine 12 İspanyolla konuştum. Hepsi güçlü kuvvetli kürekçiler ve şehirden kolaylıkla ayrılabilecek adamlardı. O sırada bu kadar adamı bulmak da kolay iş değildi. Çünkü 20 tane gemi korsanlığa çıkmış, bütün kürekçileri götürmüşlerdi. Bulduğum kürekçilerin efendisi tersanedeki bir kadırgasının yapımını tamamlamak üzere o yaz korsanlık yapmaktan vazgeçmiş olmasa bu adamları bulamayacaktım. Kürekçilere sadece ertesi cuma öğleden sonra birer birer belli etmeden çıkıp Hacı Murat'ın yazlık evine doğru yürümelerini, beni orada beklemelerini söyledim. Bu talimatı her birine ayrı ayrı verip orada başka Hristiyanlar görecek olurlarsa beni orada beklemelerini emrettiğimden başka bir şey söylememelerini tembihledim. Bu iş bittikten sonra benim için çok önemli bir tek şey kalıyordu geriye. O da işlerin ne merkezde olduğunu Süreyya'ya haber vermekti. Haberdar olması gerekiyordu çünkü Hristiyan gemisinin gelebileceğini tahmin ettiği zamandan önce ansızın ortaya çıkarsak telaşa kapılabilirdi. Bunun üzerine kendisiyle konuşma fırsatı elde edebilir miyim diye denemeye, yazlığa gitmeye karar verdim. Yola çıkışımızdan önce bir gün ot toplama bahanesiyle oraya gittim. İlk karşılaştığım kişi babası oldu. Benimle bütün Berberistan'da, hatta Konstantinopolis'te, esirler ve Magripliler arasında konuşulan, ne Magrip dili, ne İspanyolca, ne de başka bir milletin dili olan, hepimizin anlayabildiği, bütün dillerin karışımı olan dilde konuştu. Evinde ne işim olduğunu ve kime ait olduğumu sordu. Arnavut Mehmet'in kölesi olduğumu, çok yakın arkadaşı olduğunu kesin olarak biliyordum ve salata yapmak için her çeşit ot aradığımı söyledim. Bunun üzerine fidyelik olup olmadığımı ve sahibimin benim için kaç para istediğini sordu. Ben sorularına cevap verirken evden uzun zamandır beni görmemiş olan güzel Süreyya çıktı. Daha önce söylediğim gibi Magripli kadınlar kendilerini Hristiyanlara göstermekten kesinlikle utanmayıp saklanmadıklarından babasıyla benim olduğumuz yere doğru gelmeye çekinmedi. Zaten babası da onu görür görmez uzaktan çağırdı, gelmesini söyledi. sevgili Süreyya'mın gözüme ne kadar güzel, zarif, süslü göründüğünü anlatmama gerek yok. Şu kadarını söylemem yeterli. O güzel boynundan, kulaklarından ve saçlarından sarkan inciler, saçındaki tellerden fazlaydı. Magripli geleneğine uygun şekilde açık olan ayak bileklerinde, saf altından üzeri elmaslarla kaplı iki halhal vardı. Kendisinin sonradan bana söylediğine göre, babası 10.000 altın değerinde olduklarını tahmin ediyordu. Bileklerindeki bilezikler de bir o kadar değerdeydi. Üstündeki inciler hem çok hem de kıymetliydi. Magripli kadınların başlıca süsü ve gurur kaynağı, kıymetli incilerle ve ırmak incileriyle bezenmektir. Bu yüzden de Magripliler, diğer bütün milletlerin sahip olduğundan daha fazla inciye sahiptirler. Süreyya'nın babası da çok sayıda inciye, üstelik Cezayir'dekilerin en güzellerine sahip olmakla ün yapmıştı. Ayrıca 200 binden fazla İspanyol altını olduğu söyleniyordu. Şimdi benim eşim olan bu kız da bunların hepsinin sahibiydi. Katlandığı bunca zorluktan sonra güzelliğinden arta kalanlara bakın ve refah içindeyken bütün bu süslerle güzel görünüp görünmeyeceğine siz karar verin. Bazı kadınların güzelliği bilindiği gibi gününe, mevsimine bağlıdır. Olaylara göre azalır veya artar. Şiddetli duyguların bu güzelliği arttırması, azaltması, hatta çoğu kez yok etmesi de tabiidir. Kısacası o sırada o kadar süslü ve o kadar güzeldi ki bana o güne kadar gördüğüm en güzel kadın gibi geldi. Bir de verdiğim sözü düşününce karşımda beni kurtarmak, mutlu etmek için gökten inmiş bir tanrıça bulunduğunu sandım. Yanımıza gelir gelmez babası ona kendi dillerinde benim arkadaşı Arnavut Mehmet'in kölesi olduğumu ve salata için ot toplamaya geldiğimi anlattı. Bunun üzerine o söze girip dediğim o karışık dilde soylu olup olmadığımı, niçin fidye ile hürriyetime kavuşmadığımı sordu. Ben de fidyemin ödendiğini, miktarından da efendimin bana ne kadar değer verdiğini anlayabileceğini, 1500 sultani ödediğimi söyledim. O buna şöyle cevap verdi. Doğrusu benim babama ait olsaydın bunun iki katına bile bırakmazdım seni. Çünkü siz Hristiyanlar hep yalan söyler, biz Magriplileri kandırmak için kendinizi yoksul gösterirsiniz. Ben de olabilir dedim. Ama ben efendime karşı dürüst davrandım. Dünyadaki herkese karşı da dürüst davranırım. Peki ne zaman gidiyorsun dedi Süreyya. Herhalde yarın dedim. Yarın yelken açacak olan bir Fransız gemisi var, onunla gitmeyi düşünüyorum. İspanya'dan bir gemi gelmesini bekleyip onunla gitsen daha iyi olmaz mı dedi Süreyya. Fransızlar sizin dostunuz değil. Hayır dedim ben. Gerçi İspanya'dan bir gemi geldiği haberini alsam beklerdim ama herhalde yarın yola çıkarım. Çünkü memleketime ve sevdiklerime kavuşmayı o kadar çok istiyorum ki gecikme pahasına daha iyi bir imkan beklemeye dayanamayacağım. Şüphesiz memleketinde bir karın var dedi Süreyya. Onun için gitmek, onu görmek istiyorsun. Evli değilim ama oraya vardığımda evlenmeye söz verdim dedim. Söz verdiğin hanım güzel mi dedi Süreyya. O kadar güzel ki diye cevap verdim. Doğrusunu söylemek gerekirse sana çok benziyor. Bunun üzerine babası içtenlikle güldü ve dedi ki, ''Vallahi Hristiyan, kızıma benziyorsa çok güzel olmalı. Kızım bu ülkenin en güzel kızıdır. Kendisine dikkatle bakarsan doğru söylediğimi anlarsın.'' Bu konuşmalarımızın çoğuna daha fazla İspanyolca bildiği için Süreyya'nın babası tercümanlık ediyordu. Süreyya sözünü ettiğim, orada kullanılan uydurma lisanı bildiği halde daha çok işaretlerle derdini anlatıyordu. Biz bu ve benzeri konuşmalara dalmışken bir Magripli koşarak geldi ve bağıra çağıra bahçe duvarından içeri dört Türk'ün atladığını ve ham meyveleri topladıklarını söyledi. Hem babası hem de Süreyya telaşlandılar. Çünkü Magripliler genellikle Türklerden, özellikle askerlerden korkarlar. Bu korku neredeyse mizaçlarında vardır. Türk askerleri o kadar küstahtır, kendi yönetimleri altındaki Magriplileri o kadar ezerler ki köleden daha kötü muamele ederler onlara. Her neyse, Süreyya'nın babası kızına dönüp "Sen eve girip kapan kızım," dedi. "Ben şu köpeklerle konuşayım. Hristiyan, sen de otlarını toplayıp hayırlısıyla git, Allah yolunu açık etsin." Ben eğilerek selam verdim. O da Türklerin peşine gidip beni Süreyya ile yalnız bıraktı. Süreyya babasının emrettiği şekilde gidermiş gibi yaptı. Ama babası bahçedeki ağaçların arasında kaybolduğu anda bana dönüp gözlerinde yaşlarla "Tımşi, Hristiyan Tımşi," dedi. "Gidiyor musun Hristiyan, gidiyor musun?" demekti bu. Ben de "Evet hanımefendi, ama kesinlikle sensiz gitmiyorum," dedim. "Gelecek cuma beni bekle, bizi gördüğünde telaşlanma. Hristiyan ülkesine mutlaka gideceğiz." Bunu öyle bir şekilde söyledim ki aramızda geçen bütün konuşmaları gayet iyi anladı. Kolunu boynuma dolayarak titrek adımlarla eve doğru yürümeye başladı. Ama şansımıza Tanrı yardım etmese bizim için çok kötü olabilirdi. Biz ikimiz bu anlattığım şekilde onun kolu benim boynumda yürürken Türkleri göndermiş olan babası döndü ve bizi bu halde gördü. Biz de onun bizi gördüğünü gördük. Ama uyanık ve akıllı olan Süreyya kolunu çekmedi. Aksine bana daha çok yaklaşıp başını göğsüme yasladı, dizlerini büktü, bayılıyormuş gibi yaptı. Ben de mecburen onu tutuyormuş gibi yaptım. Babası koşarak yanımıza geldi ve kızını o halde görünce nesi olduğunu sordu. Süreyya cevap vermeyince babası, "O köpeklerin gelişinden korkup bayıldı mutlaka," dedi. Kızını benim kollarımdan alıp kendi göğsüne yasladı. Süreyya içini çekti, gözleri hala yaşlı. Tekrar "Imşi, Hristiyan Imşi," dedi. "Git Hristiyan, git." Babası buna şöyle cevap verdi. "Hristiyan'ın gitmesi önemli değil kızım. O sana bir kötülük etmedi. Türkler de gittiler zaten. Sen telaşlanma, korkulacak bir şey yok. Türkler dediğim gibi ricam üzerine geldikleri yerden gittiler." "Dediğin gibi Türkler korkuttu onu," dedim babasına. "Ama madem bana gitmemi söyledi, canını sıkmayayım. Hoşça kal, izin verirsen lazım olduğunda tekrar ot toplamaya bu bahçeye gelirim. Efendimin söylediğine bakılırsa en güzel salata otları senin bahçendeymiş. İstediğin zaman gelebilirsin," dedi Hacı Murat. "Kızım sana veya herhangi başka bir Hristiyana kızdığı için öyle söylemedi. Türkler gitsin anlamında sana söylemiştir ya da artık ot toplamanın vakti gelmiştir diye öyle demiştir." Bunun üzerine ikisiyle de hemen vedalaştım. Süreyya kalbi parçalanırmış gibi bir halde babasıyla gitti. Ben de ot toplama bahanesiyle bahçenin her yanını istediğim gibi dolaştım. Girişleri çıkışları, evin korunma durumunu, işimizi kolaylaştırmak için kullanılabilecek bütün imkanları iyice inceledim. Daha sonra geri gidip dönmeye ve arkadaşlarıma bütün olanları anlattım. Kaderin güzel Süreyya'yı bana vererek sunduğu nimetlerin tadını korkusuzca çıkarabileceğim anı iple çekiyordum. Sonunda zaman geçti ve beklediğimiz gün geldi. Uzun uzun düşünüp tartışarak yaptığımız planı izledik ve istediğimiz sonuca ulaştık. Benim Süreyya ile bahçedeki konuşmamı izleyen cuma günü akşam olurken dönme gemiyi güzeller güzeli Süreyya'nın evinin neredeyse karşısına demirledi. Kürek çekecek olan Hristiyanlara haber verilmişti. Yakınlarda çeşitli yerlere gizlenmişlerdi. Hepsi tedirgin ve telaşlıydılar. Gözlerinin önündeki gemiyi ele geçirmek için sabırsızlanıyorlardı. Çünkü onlar dönmenin tasarladıklarını bilmiyorlar, hürriyetlerine bilek gücüyle gemide bulunan Magriplileri öldürerek kavuşacaklarını sanıyorlardı. Ben ve arkadaşlarım boy gösterir göstermez gizlenenlerin hepsi yanımıza geldiler. Şehrin kapıları o saatte kapanmıştı, ortalıkta kimsecikler yoktu. bir araya toplandığımızda önce gidip Süreyya'yı almanın mı yoksa gemideki Magripli kürekçileri etkisiz kılmanın mı daha iyi olacağı konusunda şüpheye düştük. Biz böyle kararsızlık içindeyken dönme geldi ve neyi beklediğimizi sorup vaktin tamam olduğunu, bütün Magriplilerin köşelerine çekilmiş, çoğunun uykuda olduğunu söyledi. Düşündüğümüzü ona da söyledik. O da önce geminin ele geçirilmesi gerektiğini, bunu büyük kolaylıkla tehlikesizce yapabileceğimizi, sonra gidip Süreyya'yı alabileceğimizi söyledi. Söyledikleri hepimizin aklına yattı. Bunun üzerine daha fazla oyalanmayıp o önde gemiye gittik. Gemiye ilk o atladı ve elini palasına atarak Magripli dilinde "Ölmek istemiyorsanız hiçbiriniz yerinizden kıpırdamayın" dedi. Bu arada Hristiyanların hemen hepsi gemiye atlamışlardı. Pek yürekli olmayan Magripliler reislerinin böyle konuştuğunu duyunca korktular. Yok denecek kadar az sayıdaki silahlarına bir teki bile el atmayarak tek kelime etmeden Hristiyanların ellerini kelepçelemelerine izin verdiler. Onlar da seslerini yükseltecek olurlarsa anında hepsini bıçaklayacaklarını söyleyip Magriplileri tehdit ederek çabucak bu işi bitirdiler. Daha sonra yarımız onların başında nöbetçi kaldı. Diğerlerimiz de önde dönme olmak üzere Hacı Murad'ın bahçesine gittik. Şansımıza kapı sanki kapalı değilmişçesine kolayca açıldı. Böylece büyük bir sükunet ve sessizlik içinde kimse fark etmeden eve vardık. Güzel Süreyya bir pencerede bizi bekliyordu. Seslerimizi duyunca alçak sesle Nasrani yani Hristiyan olup olmadığımızı sordu. Ben de evet deyip aşağı inmesini söyledim. Beni tanıyınca bir an bile tereddüt etmedi. Tek kelime etmeden anında indi, kapıyı açtı ve karşımıza o kadar güzel, süslü püslü çıktı ki istesem de tasvir edemem. Ben onu görür görmez bir eline sarılıp öpmeye başladım. Dönme ve iki arkadaşım da aynı şeyi yaptılar. Durumu bilmeyen diğerleri de bunu görünce bizi hürriyetimize kavuşturduğu için ona teşekkür ediyoruz sanıp aynı şeyi yaptılar. Dönme Magripli dilinde babasının evde olup olmadığını sordu. O da evde olduğunu, uyuduğunu söyledi. Öyleyse uyandırmamız gerekecek dedi dönme. Onu ve bu güzel evdeki değerli her şeyi yanımıza almamız lazım. Hayır dedi Süreyya, babama kesinlikle dokunulmayacak. Bu evde benim yanıma aldıklarımdan başka bir şey de yok zaten. Aldıklarım hepinizi zengin ve mutlu edecek kadar çok, birazdan göreceksiniz. Bunun üzerine çabucak döneceğini, hiç ses çıkarmadan beklememizi söyleyerek tekrar içeri girdi. Dönmeye Süreyya ile ne konuştuklarını sordum, o da anlattı. Ben de ona Süreyya ne istiyorsa onu yapacağımızı söyledim. Tam o sırada Süreyya elinde zor taşıdığı, altınlarla dolu küçük bir sandıkla dönüyordu ki kör talih babasını uyandırdı.